Ayrım 32, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 358. Cahit üstünü değişti geldi, Uğur'un arabasına atladık. Tuttu Bornova yolundan, İzmir'in Alsancağı'ndaki bir lokantaya götürdü bizi Uğur. Yolda Cahit söylendi. Fabrikada işe girişince bu yemek sorununu halletmeliyiz. İşçilerimize bize bir kantin gerek. Uğur gülmeye başladı. Oh ne hala kardeşim, her gün öğle yemeğinde kuru fasulye, pilav, üzüm hoşafına yatacağız demek. Cahit Demiroğlu güldü. Canım patron sen olduktan sonra işçine de kendine de istediğin yemeği yaptırırsın. Dur hele Cahit, aklımı karıştırma şimdi diye söylendi Uğur. Yemekten sonra fabrikaya döndük. Ne ki sokaklar, caddeler bana hep siyah bir duman içindeymiş gibi görünüyordu. İnsanlar korkak, kuşkulu adımlarla kaldırımlarda sekiyorlardı. Herkes birbirine bir tuhaf bakıyordu. Bana mı öyle geldi bilmem, içimde tarifsiz bir üzüntü duyuyordum. Dayanamadım, fabrikada arabadan inerken, farkında mısınız çocuklar, ortalıkta bir yağmur sıkıntısı gibi bir şey var. Oysa hava açık, herkes sokak, çarşı, pazar bir kasvetli dedim. Cahit içini çekti, al benden de o kadar diye söylendi. Uğur durmadan sözü ediliyor, şu Menderes bir istifa etse de kurtulsak diye karara vardı. Vardı ya, bu kararı Cahit beğenmedi. Menderes istifa etse ne olur, etmese ne olur? Bu meclisle yerine kim gelecek? Uğur'un parlak zekası işi halletti. Mecliste istifa etsin. Tamam, şimdi oldu işte. Bu işe bayarı katmak koşuluyla diye Cahit gülmeye başladı. Uğur kızdı. Yahu siz de işi hep yokuşa sürüyorsunuz. Çaresi bu işin, Türkçesini bilmiyorsanız Frenkçesini söyleyin bari de anlayalım. Cahit Demiroğlu ciddi ciddi Uğur'un arkasını okşadı. Şimdilik bütün bu olup bitenlerden sonra olup bitenlere karşı Frenkçe de söylesek. Patlayalım be yahu. Bekleyelim Uğur, bekleyelim. Bakalım nasıl olsa bardak taşacak ya, ama nasıl taşacak? Uğur öfkeli öfkeli karşıdaki deponun içindeki molozları temizleyen işçilerin başına yürüdü. Ben de odama işimin başına vardım. Cahit'in tulumunu giyip makinelerin montajının yapılacağı bölüme geçtiğini aralık bıraktığım kapıdan gördüm. Makinelerin montajının yapılacağı bölümden işçilerin gürültüsü gelmeye başladı. Kalktım, açık unuttuğum kapıyı kapadım, işime oturdum. Bu kuruluş döneminde yazılacak çok şey vardı. Ne deyin çalıştım bilmem, yeni memurumuz top top kağıt kırtasiye ile ilgili bir sürü gereçle çıka geldi. Hepsini taşımasının olanağı yoktu elbette. Bir taksiye doldurmuş şakacı bir çocuk. Taksi şoförü fatura vermiyor diye söylendi. Ben de bu gibi giderleri örtülü ödenekten alacağız karşılığını verdim, gülüştük. Kağıt deleceklere, dosyalara dek hepsini düşünmüştün abi bey. Faturaları, artan parayı masanın üstüne koydu. Param yetişseydi bir de kasa alacaktım Emre bey. Koskoca fabrika kasasız olmaz diye söylendi. Gerçekten hiç düşünmedik, aklıma gelmedi. Bir gün gidip orta boy bir kasa bakalım. Yeni memurumuzla çabuk kaynaşacağı benziyorduk. Getirdiği gereçleri raflara yerleştirmeye, çekmelere koymaya başladık. Bu sırada avluya bakan pencerelerden birinin camı vuruldu. Baktım Uğur, ta ileride arabasının içinde Gülseren oturuyor. Uzanmış yan pencereden bizden yana bakıyordu. Pencerenin camını açtım Uğur. Oğlum, kaydanandan çekeceğim var. Hep biz mi uğraşacağız? Evde işler karışmış. Acele edecek misin? Bak Gülseren Hanım'ın canı burnundan geliyor. Ceketimi giyip kapıya yürürken Nabi Bey'e acele bir işim çıktı. Siz buraları, defterleri düzenleyin artık, yarın görüşürüz dedim. Buyurun gidin, ben her işe bakarım, merak etmeyin karşılığı verdi. Ben arabaya Gülseren'in yanına geçerken Uğur engel oldu, beni direksiyona oturttu. Gülseren çok sinirli. İyi kazasız belasız buraya dek gelmiş, arabayı sen kullan Emre dedi. Sonra Gülseren'e teselli yollu çıkıştı. Bilmiyor musun annemin huyunu? Suyuna gideceksin. Ne var bu denli kendini üzecek? Gaza bastım, yürüdük ağır ağır. Gülseren'in yüzü bembeyazdı. Basmaya korktum, çekine çekine sordum. Neyin var Gülseren, ne oldu? Görürsün şimdi olanları karşılığını verdi. İşte olanlar olmuştu. Görmüştüm olan biteni. Birçok konuşmadan sonra, çekişmeden sonra ben karışmadım ya, nikah dairesine gitmek zorunda kalmıştık. Beşten önce soluk soluğa yetiştik. Şimdi de büyük serüvenimizden sonra bu akşam vakti gelip parkın gül bahçesine oturmuştuk. Gülseren'i zor yatıştırmıştım. Karşımızda oturan yaşlı karı kocayı filan söz konusu ederek onu oyalamaya çalışıyordum. Parklardaki yaşlılar, emekliler her zaman dikkatimi çekmiştir. Nedense halleri bana dokunur. Babam bile geçen yıllardan beri havalar güzel oldu mu anneme yürü parka gidelim hanım der. Bir kez onu büyük havuzun yanındaki bir sıraya oturmuş, renkli süs balıklarına simit kırıntısı atıp yedirerek eğlendiğini görmüştüm. Böyle gezintilerden eve dönünce de oh yahu birkaç saat dertlerimden halas oldum, kafam dinlendi der. Düşüncelere dalmış gitmişim. Karşı sıradaki yaşlı çift toparlanıp kalktı. Gözlerim bu sefer havuzun fıskiyesine takıldı. Gülseren biraz yatışmış olacak ki birdenbire konuşuverdi. İyi ki davetiyeleri postaya vermemişiz. Yıldız ablam da sizin eksik kalan akraba dostlarınıza yazacaktı. Ona haber verelim, rezil olacakmışız. Gülseren annemden babamdan sonra ablamı, Yıldız'ı da iyice benimsemişti. Ona abla diyordu. Yatıştı diye söze giriştim. Canım Gülseren, bugün Mayıs'ın 26. günü. Haziran'ın 20'sine 24-25 gün var. Ne yapalım, 20 gün daha sabırlı olacağız. Gülümsedi, şaka edermiş gibi konuştu. Sensiz edemiyorum Emre, senden uzak kalınca içim içime sığmıyor. Her gün birlikte değil miyiz? Her zaman benimsin. Ben kuşkucu bir kızım. Ben her zaman seninim ama bakalım sen her zaman benim misin? Hiç olmazsa imzanı atmalısın. Nikah, kontrat filan. Kahkahayı bastım. İstemeye istemeye o da güldü. Büsbütün şakaya döktü. Fabrikaya bayan sekreter, daktilo falan istemiyorum. Baş üstüne patron. Uğur tek durmaz. Seni de kandırır. Çocuk muyum yahu? Bakıştık, gülüştük, oturduğumuz yerden kalktık, parkta dolaşmaya başladık. Akşam artık iniyordu. Kulübe gitmek ister misin, bir çay içelim diye sordum. Hayır Emre, beni eve bırak, odama kapanıp oturacağım. Onu evine götürdüm, ayrılırken sıkı sıkı boynuma sarıldı, beni öptü, ağlıyordu. Şu kadın kız milletini anlamak zor ve selam. İkinci kızım. Eve geldiğimde ablam sofrayı kuruyordu, annem mutfaktaydı, babam her zamanki yerine oturmuş radyo dinliyordu. Sabri enişten babamın karşısındaki koltuğa oturmuş, dizlerinin üstüne İzmir'in turistik bir planını açmıştı. Dikkatli dikkatli inceliyordu. Bazı yerlerine kırmızı kalemle bir çarpı işareti koyuyordu. Hoşbeşten sonra kurmaycılık mı oynuyorsun enişte diye takıldı. Ne yaparsın Emre, alışmış kudurmuş lan beterdir. Biz de illa haritalara, planlara ara sıra göz atmadan edemeyiz. İzmir'i iyice tanımak istiyorum. Önemli yerlerini, turistik yerlerini bilmem gerek. Babam bizim bu konuşmamızı bıyık altından gülerek izliyordu. Bu sırada radyonun sesi cızırdamaya başladı, babam öfkelendi. Ya şu İzmir radyosunun da sesi bir türlü doğru dürüst çıkmaz. Yeri bir aşağı bir yukarı değişir. İzmir'e pek kulak asmayın şu sıra baba karşılığını verdi eniştem. Haberleri Ankara'dan, İstanbul'dan dinleyin. Albay Nazif Tınaztepe şöyle bir Yarbay Sabri Tezen'e baktı, sonra bana döndü. Oğlum Emre, Ankara'yı bulmaya buluyorum da İstanbul'un yerini hep karıştırıyorum. Gel de bir çıkar bakalım. Geçtim radyonun başına, İstanbul'u çıkardım. Şarkılar vardı. Babam kurşun kalemle göstericinin üstüne bir işaret çekti. Hep birlikte sofraya oturduk. Sırası gelmişken bizim nikahın Haziran'ın 20'sine ertelendiğini söyledim. Annem şaştı. Yıldız ablam, biz sabahtan öğleye dek onlarlaydık. Sizin evinizi yerleştirdik. Hiç de böyle bir karar yoktu dedi. Olayın nedenini anlattım. Annem söylendi. Ne yapalım oğlum, hayırlısı olsun. Ahter Hanım her şeyi tamam istiyor. Bizim için fark etmez. 10 gün önce, 20 gün sonra. Ablam takıldı. Kız evi, naz evi. Babam söylendi. Daha iyi, şu karışık günler hele bir geçsin bakalım. Dikkat ettim, eniştem bize pek kulak vermiyordu. Acele acele yemeğini yiyordu. Sık sık da saatine bakıyordu. Sofradan kalktı, elini yıkamaya gitti. Bir süre görünmedi. Sonra bir de baktık, resmi asker üniformasını giymiş, koridorun başında göründü. Hepimizden önce ablam sordu. Hayrola Sabri, bu ne demek? Bu gece karargâhta nöbetçi amiriyim, nöbetim var. Sonra şapkasını başına koydu, topuklarını birbirine yapıştırarak babama selam verdi. Raporumu yarın sabah takdim ederim albayım. Babam bir an gözleri parlayarak ona baktı. Çok heyecanlanmıştı ama renk vermedi. Başarılar dilerim yarbay. Raporunuzu bekleyeceğim. Eniştem bana döndü. Emre, bu gece beni telefonla kim ararsa arasın, karargâhta nöbetçi diyeceksin. Başkaca ne sorarlarsa sorsunlar. Kendisini karargâhtan arayınız. Bir şey bilmiyorum karşılığını ver. Baş üstüne yarbayım. Yıldız iyice yaklaşmıştı kocasına, dudakları titriyordu. Bir şeyler söylemek istiyorsa ödeyemiyordu. Yarbay uzandı, sakin sakin onu iki yanağından öptü. Bu arada annem mutfaktan bir paket koşturdu. ''Aman oğlum, nöbette acıkırsın, şu paketi yanına al, yiyecek bir şeyler var içinde.'' Yarbay paketi aldı, uzandı, annemin de elini öptü. ''Eksik olma anneciğim, teşekkür ederim.'' diye kapıyı çekti, çıktı gitti. Ablam ilk kez gördüğüm büyük bir soğukkanlılık, ciddiyetle gitti sedire, babamın yanı başına oturdu. Biraz da şaşkın, heyecanlıydı. Tok bir sesle birden kendisini toparlayıp konuştu. ''Bu gece tamam baba, öyle anladım.'' ''Doğru kızım, ben de öyle sanıyorum.'' ''Nedendi kendimi tutsam yine de Sabri için korkuyorum.'' ''Bir asker karısı umutlu da olmalı.'' Uzun bir sessizlik oldu. Annem hepimize kahve yapmış getirmişti. Sofra toplanmamış öylece kalmıştı. Ablam çok dalgındı. Kalkıp annemin elinden kahveleri alıp dağıtamadı. Babam sedire yakın masadaki iskemlesinden henüz kalkmamıştı. Kahvesini alırken şöyle bir annemin yüzüne baktı. Annem alçak bir sesle ''Haklarında hayırlı olsun, memleket için hayırlı olsun.'' dedi. Babam gitti, ellerini yıkadı, geldi sedirin yanındaki koltuğuna, radyonun bulunduğu masanın kenarına yerleşti. Ablam yemek masasının üstünde kalan kahvesini alıp yandaki masanın üstüne babamın elinin altına koydu. Kahvesinden bir yudum alan babam dudaklarının arasına bir cigara koydu. Yaktım cigarasını, bana da bir cigara uzattı. Onun önünde hiç cigara içmezdim. Duraklayınca ''Yak bakalım, sen de bir cigara teğmen, izin verdim. Bu gece başka bir gece olacak. Belki de tarihimiz için.'' Yine sustuk kaldık. Annem kahvesini içmiş, sofrayı toplamaya girişmişti. Yıldız da ayaklandı ona yardıma. Babam radyoyu kurcalamaya başladı. Sonunda Ankara'yı buldu. Şarkılar vardı Ankara'da. Sesi kıstı, öylece bıraktı radyoyu çalmaya. Yine bir süre sonra dördümüz bir araya geldik. Annem, ablam işlerini bitirmişlerdi. Pencerenin yanındaki koltuğa oturdum. Gazeteleri kucağıma aldım ama hiçbirini okuyamıyordum. Harfler gözümde büyüyor, küçülüyordu. Pencerenin tül perdelerinden ince bir rüzgar salona sızıyordu. Yıldız örgüsünü aldı, yünü bitmişti. Yeni bir çile yünü annemin elleri arasına tutturup yumak yapmaya, sarmaya başladı. Babam ağır ağır yaktığı bir cigarayı daha içiyor, hafiften çalan radyoya kulak veriyor, bir yandan da ablamla annemi seyrediyordu. ''Ne bu, önümüz yaz, yün örüyorsunuz.'' diye söylendi. Ablam şaka etti. ''Gelecek kışa hazırlanıyoruz.'' ''Şu kadın milletinin de elinden dikiş, örgü düşmez.'' Annem söze karıştı. ''Siz erkekleri giydirelim, çıplak gezmeyesiniz diye uğraşıyoruz.'' Hepimiz güldük annemin bu şakasına. Aklımız başka yerde, dilimizde başka sözler vardı. Bu sırada sokak kapısının zili evin içinde çın çın çıtladı. Hepimiz sıçradık. ''Albay, konu komşu, konuk mu ola?'' diye söylendi. Canı sıkılmıştı. Annem ''Durun hele, ben bir bakayım.'' diye koridora yürüdü. Kulak kesildik. Üst katta oturan bankacının genç karısının sesini duyunca soluğumuzu koyverdik. Akşam sabah sık sık gelir gider, beceremediği bir iş yemek olursa anneme ablama sorardı. ''Aman hanım teyze, bir sürü konuğumuz var. Bir kaşık da kahvemiz kalmamış, unutulmuş, bugün alınmamış. Bu saatte sizi rahatsız ettim.'' ''Ne demek, rahatsızlık olur mu kızım, gel içeriye.'' ''Yok, girmeyeyim.'' Annem mutfağa girdi çıktı, anlaşılan kahve verdi, kapıyı kapayıp geldi yerine oturdu. Yün çilesine davrandı, babam sordu. Hediye, bu genç komşularımız konuklarına sadece kahve mi ikram edecekler? Lokum, şeker, çay filan da verseydin. Nereden çıkarıyorsun bu lafları Nazif? Herkese ikram edilecek öte birden bize ne? Kahveleri yokmuş verdik. Babam bu kez bana döndü. Teğmen, var mısın bir parti tavlaya? Emredersiniz albayım. Kalktım, raftan tavlayı aldım, masanın üstüne koydum. Babam yerinden kalktı, bir iskemleye oturdu. Şu cigara masasını getir, yüksek masada oyun zor oluyor. İstediğini yaptım, karşısına oturdum. Zarları elimize aldık, kim başlayacak diye atacağız. Babam bu kez her oyuna oturduğumuzda sorduğu gibi nesine dedi. Doğrusu şu mobilya masrafından sonra ay başına deyin bir paket cigaradan fazlasına yokum babacığım, karşılığını verdim. Yok, bir paket cigarasına olmaz. Yenilirsen Erzurum'daki 3. Ordu komutanını teslim edeceksin. Efendim, anlayamadım albayım. O komutana pek güvenim yok. Eskiden yüzbaşılığından tanırım da. Bakmış kalmışım babama, aklı oyunda filan değildi. Zarları atıp pulları yürütüyorduk ama oyun olmuyordu. Sonunda kapadık tavlayı, albay yine radyonun yanına oturdu. Cigara paketini yokladı bana. Çık şöyle dolaş, bana da bir paket cigara al. Bu gece çok içeceğiz anlaşılan. Hem ortalığa bir göz kulak ol bakalım. Ceketimi giyip Basmane Garı'na, oradan da Fevzi Paşa Bulvarı'na uzandım. Açık bir tütüncüden iki paket cigara aldım. Kültür Park'ın etrafından dolanıp yine eve geldim. Tam zamanında gelmişim eve, radyo haberleri veriyordu. Albay salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, söyleniyordu. Ordu ayakta, biz burada tavla oynayıp cigara içiyoruz. Enişteni sen yokken Ankara aradı, karargâhta nöbetçi dedim. Sonra birden durdu. Haberlere iyice kulak vermeye başladı. Radyonun yanına oturdu. Bu çok fena. Menderes'in Ankara'dan uzakta oluşu çok fena. Eskişehir'de nutuk çekiyor ha. 3. Ordu, Erzurum, Menderes Eskişehir'de. Albay ne hesaplar yapıyordu bir türlü anlayamıyordum. Haberler biterken telefon çalmaya başladı. Yine şehirler arası. Koştum, santraldaki kız, İstanbul sizi arıyor efendim dedi, teli bağladı. Babacan bir ses sakin sakin konuştu. Sabri kardeşim nasılsın?
Sabri Bey evde yok efendim.
Ya nerelerde?
Karargâhta nöbette.
Çok iyi, çok iyi. Siz yarbayın bir yakını mısınız?
Kayınbiraderiyim.
Kardeşim size zahmet olacak. Bir daha telefon başında sıra beklemeye vaktim yok, çok yorgunum. Şimdi Eskişehir'den geldim. Yarbay Sabri kardeşime bir telefon açıp Eskişehir'deki arkadaşların selamını söyleyiverin. Yarına kalmasın. Hemen olur mu?
Derhal efendim, merak etmeyin.
Teşekkür ederim, iyi geceler.
Ben konuşurken babam gelmiş, başucuma dikilmişti. Konuşulanların, daha doğrusu karşıdan söylenenlerin hepsini bir bir kendisine anlattım. Sevindi, salonda boydan boya bir gitti bir geldi. Eskişehir tamam diye söylendi. Sonra bana rehberden şu 2. yurt içi bölge komutanlığının numarasını bul buyruğunu verdi. Karargâhtan santral numarasını bulup çevirdim. Telefonu babama uzattım. Sesine tam bir komutan tonu gelmişti. Oğlum bana nöbetçi amirini bağla buyruğunu verdi. Biraz sonra yeniden konuştu. Sen misin Sabri?
Evet, ben babanım. Bir arkadaşın İstanbul'dan telefon etti. Eskişehir'deymiş. Oradaki arkadaşlarından sana selamlar varmış. Hepsi iyiymiş anlaşılan. Ben de sevindim. Haydi iyi geceler oğlum.
Telefonu kapadı. Oldukça sıkıntılı bir gece geçiriyorduk. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de pek az evde bizim bu gece evimizdeki heyecan vardı. Radyo yine müziğe başlamıştı. Ablam heyecandan olacak örgüyü elinden attı. Çay ister misiniz babacığım?
Yap. Hem çaydanlık ocak üstünde kalsın, bu gece sabahlayacağız anlaşılan.
Çaylar içildi, kulağımız radyoda konuşuldu, kulağımız radyoda susuldu, kulağımız radyoda. Sonunda radyo kısa haberleri verdi, bunlar daha önceki haberlerin özetiydi. Yine radyo bize iyi geceler dileyip milli marşımızı çaldı ve kapandı. Düğmeyi çevirecek oldum, babam sakın ha diye seslendi, kız sesi açık kalsın. Şöyle durup bir bir bize baktı.
Varın siz yatın artık, gerekirse ben sizi uyandırırım buyruğunu verdi.
Albayın gittikçe sabırsızlandığını, yalnız kalmak istediğini hemen anladık. Üstüne varmaya gelmezdi. Kendisine iyi geceler diledik.
Sabah ola, hayır ola diye söylendi.
Uzun süre uyuyamadım. Kitap okuyayım dedim, olmadı. Lambayı söndürüp yatağın içinde bir sağa bir sola dönmeye başladım, olmadı. Bir süre gözlerimi karanlığa diktim. Kapının anahtar deliği salondan koridora vuran ışığın etkisiyle bir sedef düğme gibi parlıyordu. Uyuyabilmek güçtü. Kafamın içinde okuduğum tarih kitaplarındaki ihtilaller dönmeye başladı. 1789 ihtilalinden başlayıp bizim 1919 Anadolu ihtilaline dek bütün ihtilallerin önderlerini, hazırlayıcılarını kendi kendime saymaya başladım. Şunlar tamam, unuttuklarım şunlar derken canım geçivermiş. Kaç saat uyumak için uğraştım, kaç saat uyudum kaldım kestiremeyeceğim. Sıçrayarak uyandım birdenbire. Kalın tok bir ses "dikkat, dikkat" diye sesleniyordu. Doğrulup iki yakama bakındım. Penceremin perdelerinin arasından bir aydınlık sızıyordu. Ortalık ağarmaya başlamıştı. Uzanıp perdeyi aralayarak saatime baktım. 6:10 vardı. Oda kapım aralıktı, ses radyodan geliyordu. Sersemliği, uykuyu bir anda üstümden atıp fırladım yataktan. Herhalde babam radyoda konuşulmaya başlanınca gelmiş kapımı aralamıştı benim uyanmam için. Salonda soluğu aldım. 32. ayrımın sonu. Sayfa 370.